Ayrım 21.
Bu fıkranın B bendinde yürütme ya da yargısal nitelikteki üst makamlarda görev alanların görevlerinin yapılması sırasında işledikleri cinayet ya da cünhan suçlarından dolayı cezai kovuşturmanın adli olmayan bir makamın iznine bağlanabileceği ve yargılamanın da özel bir makamı verilebileceği belirtilmiştir. Ayrıca içinde belirteyim ki İsviçre ceza yasasına göre 3 günden 3 yıla değin hapis cezasını gerektiren suçlar cünha, 1 yıldan 20 yıla değin ağır hapis cezasını gerektiren suçlar cinayettir. Madde 9, 35-36. Kimi kantonlar bu hakkı kullanmışlardır. Örneğin St. Gall kantonunun 9 Ağustos 1954 tarihli ceza yargılama yasasının 10. maddesine göre dava hakkının kötüye kullanımına karşı adliye içinde yer alan suçlama dairesine izin yetkisi tanınmıştır. Ancak verilen karar yönetsel nitelikte olup yargı yoluna açıktır. Bunlardan da anlaşılacağı üzere kantonlar içinde gerekçe aynıdır ve de izin üst memurlarla sınırlıdır. Şunu da eklemekte yarar vardır. İngiltere'de 22 Mart 1974 tarihli idari ceza hukukuna ilişkin yasa, daha önceki 15 Haziran 1934 tarihli C.Y. yasasının idari ceza hukukuyla ilgili maddelerini kaldırmış ve konfederasyonun idari yasalarla ilgili suçları yargılama yetkisini federal yönetime vermiştir. Yetkili yönetimin bağlı olduğu departman bir suçun cezai ya da önlemi gerektirdiği görüşünde olduğu zaman bu yasaya göre davaya yetkili mahkeme bakacaktır. Madde 21 Taksim 2. O zaman federal yönetim dava dosyasını yetkili mahkemenin kanton savcısına yollamaktadır. Bu yollamada suçlama konusu açıklanmaktadır. Aynı yasa madde 73 Taksim 2, 3. Yönetim yalnızca soruşturma ya da bir para cezası söz konusu olduğunda yargılamaya yetkilidir. Bunlar dışında kalan durumlarda yetkili merci mahkemedir. Kantonal otoriteler ancak yönetim istediği takdirde kovuşturma açabilmektedirler. Kuşkusuz bu söylenenler idari ceza hukuku açısından geçerlidir. Ceza hukuku açısından ise yukarıdaki yöntem uygulanacaktır. Özetle sınırlı izin sistemi bir yana bırakılacak olursa, İsviçre erkler ayrılığı ilkesine yaslanmış ve Alman sistemini benimsemiş, medeni ve cezai sorumlulukları adli yargı organına bırakmış bir ülkedir. 6. Common Law of Equity sistemindeki gelişme. 33. Bu terimlerin tam Türkçe karşılıkları yoktur. Ortak hukuk ve hakkaniyet çevirisi ancak bir noktaya değin geçerlidir. Ünlü İngiliz hukukçusu Cenk, dünyanın iki sistem tanıdığını söyler. Romanist sistem ve Common Law Equity sistemi. En geniş anlamda Common Law, Anglo-Sakson ülkelerindeki hukuku anlatır. Ve özellikle 17. 19. yüzyıllarda Kara Avrupası ülkelerinde uygulanan ve Romanist hukuku anlatan Civil Law'a karşıt olarak kullanılır. Böylece Common Law ile Civil Law, Batı uygarlığında gelişmiş iki büyük hukuk sistemini anlatmaktadır. Bununla birlikte nasıl İngiltere coğrafi bakımdan Avrupa kıtasının ve hukuk açısından Orta Avrupa hukuku anlayışının dışında ve fakat ona bir ölçüde bağlı ise gerçekten ikisi arasındaki uzaklıkta dilin yarattığı başkalıktan çok daha geniş Manş Boğazı ölçeğinde de gerçek ve derindir. Common Law Equity sistemi kuramsal açıdan çok özgündür. Öz açısından söz gelimi Kara Avrupası ve İngiltere benzer toplumsal ve ekonomik yapıya, benzer uygarlığa sahip olmalarına karşılık, hukuk kuralının oluştuğu genel anlayış, hukukun işleyiş biçimi, sistemin genel yapısı, sistemin yollama yaptığı kavramlar ve kesimler açısından aralarında uçurum bulunan iki ayrı hukuk sistemi sergilemişlerdir. İslamcı ve sosyalist hukuk sistemleri de bu iki sistemden esinlendikleri oranda onlarla iç içe olmuşlardır. Common Law Equity önce İngiltere'de doğmuş ancak 5 ana kara üzerinde etkisini göstermiştir. Avustralya, Amerika'da Birleşik Devletler, Kanada, Asya'da Hindistan, Pakistan, Yeni Zelanda, Afrika'da kimi Müslüman ülkelerde özetle ve özellikle Commonwealth'da etkilerini göstermiştir. Ancak bu ülkelerin kimilerinde gelenek hukuku ve İslam hukuku gibi hukuklarla yarışmış ve hepsinde birebir benzerlik sergilememiştir. Tarihsel ve ülkesel koşullar bunu gerektirmiştir. Söz gelimi Kuzey Amerika'nın 13 İngiliz kolonisinde benimsenen sistem, beşiği İngiltere'den farklı bir çizgi izlemiştir. O nedenle Common Law Equity sisteminden değil, sistemlerinden söz etmek belki daha yerinde olur. 34. Bu sistemin kökleri tarihin karanlıklarında gömülüdür. Common Law 1066 Normand fethine değin sürmüştür. Anglo-Sakson dönemdir ve iyi bilinmemektedir. Ancak hukuk tarihçilerine göre İngiltere'de özellikle 1066-1485 arasında, Common Law'ın 1485-1832 arasında da equity'nin oluştuğu ve her ikisinin yan yana yarıştıkları belirtilmektedir. 1832'den sonra ise yazılı hukuk gelişmiş, yargısal örgütlenmede equity ve common law'da iyileştirmelere girişilmiştir. İngiliz yargıcının eski örneklere bağlılığından çok sık söz edilir. Ancak İngiliz yargıcı eski örneği emsal kullanmaktan çok özümser. Benzemeyen yönleri vurgulayarak hukukun esnekliğini ve gelişmesini, son çözümlemede de özgünlüğünü sağlar. Gerçekten Paul Valéry'nin dediği gibi, özümsemek koşuluyla başkasından beslenmek kadar özgün bir şey olamaz. Aslanı aslan yapan özümsediği koyun etidir. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Kara Avrupası, Latin Amerika, Türkiye gibi kimi Asya, Tunus, Cezayir, Zaire, Kamerun gibi kimi Afrika ülkelerinde benimsenen romantist hukuk, Descartes'ci kartezyen mantığa, Roma hukuku temeline, akılcı ve doğal hukuktan yola çıkan yasalaştırma etkinliğine yaslanmış bir hukuktur. Onda mantıklı olma kaygısı egemendir. Buna karşılık Common Law Equity'de özellikle İngiliz hukukunda tarihsel etki egemendir. Bu hukuk İngiliz'in gelenekçi pragmatik niteliği ve yasalaştırma etkinliğiyle kişilik kazanır. İlkin Common Law Equity, ikinci olarak da Substantive Law ve Ejective Law diye ikiye ayrılması artık gelenekleşmiştir. Westminster Mahkemesince kotarılan Common Law kural, Lord Chancellor Mahkemesince kotarılan Equity ayrıktır. Equity de öz ve biçimle ilgilidir. Ancak Common Law'u tamamlayıcı özel çözümler üretir. Common Law'a karşı çıkmaz. Bunsuz adalet nisvet hukuka saygılıdır. Equity follows the law özdeyişinde yoğunlaştırılmıştır. Onun eksikliklerini ve yetkin olmayan yönlerini düzeltir. Gittikçe sistemleşmiş katı adaleti yumuşatmıştır. Eski örneklerin keyfiliğini gidermiştir. Common Law, krallık geleneğine, equity geniş takdir yetkisi olan yargıcın vicdanına, adalet duygusuna yaslanır. Öznel hukuk kavramına uzak durur. Substantive Law ve Ejective Law ayrımı ise tarihsel değil mantıksaldır. Romantist hukukçuların etkisiyle ortaya çıkmıştır. Daha çok biçimsel hukuku yansıtan ikinci terim, Kara Avrupası'ndan ayrı olarak kanıtlar konusunda ağırlıklı bir yer tanır. Romanist hukukta esas hukuk, hukukun en soylu kesimidir. Hukukçular her şeyden önce birer kuramcıdır. Bu ise hemen hemen estetik bir anlayıştır. Oysa İngiliz hukukçuları ejective law öngörüsüyle ve işlevsel bir anlayışla daha çok uygulamacıdırlar. Temel hak ve özgürlükleri yargılama kurallarıyla gerçekleştirdiklerine inanmışlar ve Ayrı'nın biçim keyfiliğin yeminli düşmanı olduğundan özgürlüğün ikiz kardeşidir. Özdeyişini çok iyi algılamışlardır. Onlara göre substantive law yaratılmaz keşfedilir. Ejective Law ise değiştirilebilecekleri ve iyileştirilebilecekleri kendi yapıtlarıdır. Bu anlamda İngiliz hukukçusu Maitland, biz yargılamanın eski biçimlerini kaldırmasına kaldırdık, ancak onlar mezarlarının içinden bizi hala yönlendirmektedir demiştir. İngiliz hukuku yoğun özetlemeyle işte budur. Kuşkusuz onun en güçlü kaynağı Common Law'dır. Bunun özellikleri ise bir yargıçlar hukuku, judge-made law olması, benzer uyuşmazlıkları benzer, tutarlı ve kesin, certainty, çözmesi yani uyuşmazlıklara çözüm getirebilecek oranda esnek, kapsayıcı, gerçekçi ve canlı bulunmasıdır. 35. Eğer hukuk devleti, devletin adalet ve doğal hukuka yaslanmış hukukla sınırlandığı, dokunduğu her şeyin hukuka dönüştüğü devletse, İngiltere'de bu devletin 1215 tarihli kralın büyük buyruğu Magna Carta deyin dayanan 800 yıllık bir geçmişi vardır. Keyfi erkin, arbitrary power ve yönetimin polis devletinin karşıtı olan hukukun üstünlüğü, rule of law ilkesinin özellikle yürütme erkinin her türlü eylem ve işlemlerinde hukuk kurallarına uyması kuralının boy verdiği İngiliz anayasa hukukunda bütün yurttaşlar yasa önünde eşittirler. Bu değişmez bir kuraldır. Hukuk İngiltere'de bireycidir, özgürlükçüdür. İngiliz yönetimine gelince bu yönetim yetkiyi onu kullananın kimliğine göre değil, kendi yapısına göre değerlendirmektedir. Hukukun ve yönetimin bu özelliklerinin sonucu şu olmuştur. Yürütmenin yönetimin işlemlerinin hukuksal açıdan geçerli olup olmadığına karar verme yetkisi kesin kes adalet mahkemelerine aittir. Yargıçlar bu görevlerini yerine getirirlerken, yürütmeye karşı yurttaşların haklarını koruma öz görevlerini yerine getirme bilinciyle, üniter bir sistem içinde kapsayıcı, esnek ve etkili ilkeler oluşturmayı başarmışlardır. 36. İrade hukuku, yönetimin yetkilerinin ve görevlerinin belirlenmesini, hizmetlerinin örgütlenmesini konu edinir. İngiliz hukukçularının idare hukukunu geçen yüzyılın sonunda işlemeye, tanımlamaya başlamaları bir rastlantı değildir. Özellikle ünlü İngiliz anayasa hukukçusu Albert Van Dicke'nin 1835-1922, Alexis de Tocqueville'in etkisinde kalan düşünceleri bu konuda belirleyici olmuştur. Dicke'ye göre Kara Avrupası ülkelerinde ve özellikle Fransa'da gelişen idare hukuku droit administratif teriminin İngilizce'de karşılığı yoktur. Çünkü bu hukuka ne İngiltere'de ne de Amerika'da gereksinme duyulmuştur. Zira Kara Avrupası ülkelerinde ve özellikle Fransa'da da idare hukuku iki temel kurala dayanır. Birincisi, bireylerle olan ilişkilerinde yönetim kendine özgü haklara ve ayrıcalıklara sahiptir. Bu konuda bireyler arasındaki kurallara uyulmaz. Çünkü Fransız idare hukukuna göre hükümet ve memurlar ulusun temsilcisi ve devlet egemenliğinin taşıyıcısı olarak bu ayrıcalıklara sahip olmak durumundadırlar. O nedenle devletle uyuşmazlığa düşen bireyin durumu ile komşusuyla uyuşmazlığa düşen bireyin durumu birbirinden ayrıdır. İkincisi de şudur. Fransa'da ve İngiltere'de erkler ayrılığı ilkesi aynı anlama gelmemektedir. İngiltere'de salt yargının bağımsızlığı kaygısı egemendir. Oysa Fransa'da yürütmenin görevlilerini adli yargıdan uzak tutabilmek için çalışılmaktadır. Bu konumlama biçiminin ise dört sonucu olmuştur. İlki, yönetimin ve memurların yurttaşlarla olan ilişkileri, bireyler arasındaki ilişkilerden daha başka kurallara bağlanmıştır. Fransa'da devleti ve memuru koruma yargısının doğal sonuçlarından birincisi budur. İkinci olarak, adli ve idari yargı birbirinden ayrıdır. Memurun ve yönetimin sorumluluğunu idare mahkemeleri saptar. İdare mahkemeleri ise yönetime bağlıdırlar. İster istemez memuru kollamakta ve onu sorumluluktan kurtarma eğilimini taşımaktadırlar. Buna karşılık İngiltere'de yönetimin ve memurun sorumluluğunu hukukun üstünlüğü ilkesini içselleştirmiş ve yönetim karşısında bağımsız kılınmış adalet mahkemeleri belirlemektedir. Bu hukuk önünde eşitlik ilkesinin gereğidir. Oysa erkler ayrılığı ilkesi Fransa'da yargı birliğini bozucu bir içerikle algılanmış, idare mahkemelerinde ayrı kurallar ve yargılama uygulanmıştır. Üçüncü olarak, adli ve idari yargı arasında çıkan yetki uyuşmazlıkları için Fransa'da bir uyuşmazlık mahkemesi kurulmuştur. Bu ise yargı birliğinden sapmanın bir sonucudur. Dördüncüsü, adli yargının denetiminden memurları kurtarma ve onları kollama eğilimi Fransız idare hukukunun zorba niteliğini de sergilemektedir. Bu zorbalığın haklılaştırılması eğilimi Fransız hukukçularında yaygındır ve onlara egemendir. Özellikle de merkezi devletin kendi egemenliğinin uzantısı olan bürokrasiyi koruma kaygısının, hatta feodal ve aristokratik özellikleri taşıyan 15. yüzyıl memur statüsünün 1799 tarihli anayasasının 75. ve 1810 tarihli ceza yasasının 114. maddelerinin izleri hala silinememiş, idari hukuku Fransız hukukunun despotik niteliğini özellikle yönetsel güvence kurumlaşmasıyla sürdürmüştür. O yüzden idare hukuku terimi Fransızcadır ve Fransız yönetimini meşrulaştırmak için bulunmuş bir terimdir. 37. Bununla birlikte yöneten ve yönetilenin bulunduğu her ülkede bir yönetim hukukunun uç vermesi doğaldır. İngiltere'de Dicke'nin düşüncelerine katılanlar yanında katılmayan hukukçular da olmuş, Dicke yaşamının son yıllarında görüşlerinden önemli ölçüde vazgeçmiş, orada da özerk bir idare hukuku ortaya çıkmış ve gelişmiş. Ayrılıklarına karşın Fransa'dan esinlenmiştir. Esasen Dicke döneminin Fransız idare hukukunun doğasını belirlemede ve önerdiği hukukun üstünlüğü, rule of law kavramının konusuyla kapsamında yanılgılara düşmüş, özellikle 1799 anayasasının 75. maddesinin izlerini silen 37.873 tarihli Pelletier kararını iyi değerlendirememiştir. Dickey'nin önyargılarının gelecek kuşakları etkilediği nedenle doğru ise, aynı kuşakların yine onun etkisiyle Fransız idare hukukuna yollama yaptıkları ve İngiliz idare hukuku sorunları çözmede yetersiz kalınca Fransız idare hukukundan esinlendikleri de o denli doğrudur. Ancak yönetimin yargısal denetimi İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da başka başka gelişmiştir. Çünkü bu ülkelerde siyasal örgütlenme başka başkadır. İdare hukuku ise her ülkede kuramdan değil, ilkin uygulamadan doğmuştur. O yüzden bu başkalıkları doğal saymak gerekir. Nitekim yönetimin sorumluluğuna ilişkin ilkeleri saptayan özerk bir hukuk, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'de de ortaya çıkmıştır. Bu ise idare hukukundan başka bir şey değildir. 38. Kaldı ki 1947 tarihli Crown Proceedings Act adlı yasadan önce İngiltere'de merkezi yönetim yargısal denetimin dışındaydı. Kuramsal olarak kral da hukuk kurallarına bağlıydı. Ancak uygulamada ona karşı hukuk kuralları yürütülemiyordu. Çünkü mahkemeler kralın mahkemeleriydi. Kral da kendi mahkemesinde yargılanamazdı. Yalnızca davacı olabilirdi. Zira taca karşı dava açılamazdı. Bu ise çalcıl devlete yaraşmayan bir durumdu. Sakıncalar yaratıyordu. O nedenle Petition of Rights yönetimine başvurularak hak ihlallerinde yönetime karşı harekete geçebilme yolları aranmıştır. Bunun için bireyler haklarını aramak amacıyla merkezi yönetime başvuruyor. Merkezi yönetimde Attorney General'ın onayıyla durumu Adalet Mahkemesi'ne aktarıyordu. Yönetimin petition'a Fiat Justic hak yerine getirilsin damgası yönetiminin rızasını gösteriyordu. Mahkeme durumu saptar ve zorlayıcı gücü olmasa da verdiği karara deklarasyon yönetim uyardı. Buna karşılık merkezi yönetimin sorumluluğunun olmadığı dönemlerde bile kamu görevlileri İngiltere'de yönetsel bir korumadan yararlanamamışlardır. Adalet mahkemelerinde yargılanmışlar ve yönetimin buyruğuna göre davrandıkları yolundaki savunmaları geçerli sayılmamıştır. Öyle ki laik mahkemeler ve özellikle sulh yargıçları kent işlerinde bile buyruk verebilmişlerdir. 18. yüzyılda bu çarpıcı bir olgudur. Gerçi memurların ilk mahkemelerde yargılanmaları yönetimin takdirine karışılmaması gerekçesiyle daha sonra kaldırılmışsa da davaların memurlara karşı olması yönetime karşı açılmış gibi olduğundan 1947 yasasıyla bu düzeltilmiş ve yönetimin davalı olması görüşü benimsenmiştir. Memurları koruyucu nitelikteki bu adım nedense İngilizlerce hukukun üstünlüğünü pekiştiren bir çaba olarak değerlendirilmiştir. Kara Avrupa'sına göre değişik bir hukuk sistemine sahip olan Anglo-Sakson hukuk sisteminde kuşkusuz ceza yargılaması da başka olacaktır. Nitekim İngiltere'de uzun süre savcılık örgütü kurulmamıştır. Uygulamada bu işi yurttaş üstlenmiştir. Ancak 1879'da Director of Public Prosecutions, DPP kurulmuş, adam öldürme gibi önemli kamu davalarını kovuşturma yetkisini üstlenmiştir. Ancak polisin yetkisinin fazla olmasının ve yeterli kanıt olmadan dava açma eğiliminin yarattığı rahatsızlık üzerine 1979'da Royal Own Criminal Procedure'ın önerisiyle polisten gelen dosyaları inceleyen ve yeterli kanıt olmayanları eleyen bir örgüt. 1985 tarihli yasayla Prosecution of Offences Act 1985 kuruldu. Bu bir tür savcılık örgütüydü ve adı Crown Prosecution Service'ti. CPS, bunu denetleyen Director of Public Prosecutions örgütünün başkanı da bu örgütün başkanlığını üstlendi. CPS aynı zamanda hükümetin üyesi olan Attorney General'a bir tür başsavcıda bağlıdır. İngiltere'de ilke olarak her yurttaş kovuşturma yapabilmektedir. 1985 yasası madde 6. Ancak çoğu zaman kamu davasının alay yazısı açılıp açılmayacağı polisin soruşturmasıyla ortaya çıkmaktadır. 1879'da Director of Public Prosecutions DPP ve 1985'te Crown Prosecution Service CPS kurumları oluşturarak kovuşturma yumuşatılmıştır. Çünkü CPS polisin işlemlerini durdurabilmekte ya da ona tavsiyelerde bulunabilmektedir. Dahası polisin kovuşturma isteklerini etkileyebilmekte, kovuşturmasızlık kararı verebilmektedir. Ancak polis davayı kovuşturmama sonucuna ulaşırsa suçlanan kişiye uyarıda bulunmakta ve fakat dosyayı CPS'ye göndermemektedir. O nedenle böyle bir soruşturmada CPS'nin koşturma yapması olanaksızdır. CPS'nin bir görevi de yurttaşlarca yapılan ihbar yakınma üzerine gelen koşturmaları çözüp sonuçlandırmaktır. Bu koşturmaları durdurup koşturmayabilmektedir. Özellikle kanıt yetersizse bunu yapmaya yetkilidir. Ancak bu durdurma bir aklanma kararı değildir. Yeni kayıtlar söz konusu olduğunda her zaman dava açılabilir. İngiltere'de bir izin sistemi vardır. Bu da sistemin özelliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak Kara Avrupa'sında daha önceleri yaşananlara benzememektedir. Gerçekten bu ülkede 1889 ve 1906 tarihli yasalara göre memur suçlarından yolsuzluklarla ilgili önemli davaların tümünde ve 1911 yasasına göre resmi sırlarla ilgili davalarda Attorney General'ın izni gerekmektedir. Director of Public Prosecutions ise 1961 yasasına göre intihara yardım ve yakınlarla cinsel ilişki, 1967 yasasına göre suçluya yardım, 1986 yasasına göre kamu düzenini bozma gibi kimi hafif suçlarda izin vermektedir. Ancak Attorney General ya da DPP'nin iznini beklerken polis gözaltı önlemine ve kişiyi suçlamaya gidebilmekte, yargıç tutuklamaya karar verebilmektedir. İznin henüz gelmemesi bunları önlememekte ve fakat yalnızca dava açılamamaktadır. Bu bir. Attorney General'ın yargısal konumu ve kimliği ağır basmaktadır. Bu iki. CPS Attorney General'ın isteklerine uymak zorundadır. Attorney General'ın gücü fazladır ve önemlidir. Attorney General yönetimin bir üyesidir ama hükümetin, kabinenin bir parçası değildir. Öbür bakanların isteklerine muhatap olmamaktadır. İngiltere'de bir bölüm davalarda, kimi ülkelerde ve bizde olduğu gibi yönetimce kovuşturulmaktadır. Maliye, gümrük, uyuşturucu kaçakçılığı, sağlık konularında ilgili yönetimler kendi alanlarıyla ilgili olarak davaları kovuşturmaktadırlar. Özetle dün olduğu gibi bugün de İngiltere'de memurların yargılanması sıradan bireyler gibidir. Yargı organlarınca ve görevlilerince yürütülmektedir. Kimi önemli davalar için izin sistemi benimsenmişse de, bu da yargı organlarının yetkisi içindedir. Bakanlara verilen kimi yargısal yetkiler ise konumuzla ilgili değildir. Esasen Anglo-Sakson ülkelerinde ve özellikle İngiltere'de The Rule of Law kurallarıyla hiç kimsenin olağan mahkemeler dışında özel yargılamaya tabi tutulamayacağı ilkesi benimsenmiştir. Memurlara kimi ayrıcalıklar tanıyan Public Authority Protection Act, kamu otoritesini koruma yasası bile bu konuda memura özel bir koruma getirmemiştir. Amerika'da da durum aynıdır. Üstelik bu son yasa orada yoktur. Denetimi 24-2-1935'te kurulan Court of Claims'ler yapar. Bunların kararlarını yüksek mahkeme denetler. Bu organlar adli yargıya ait özel mahkemelerdir. Kısaca ABD'de de denetimi adli yargı yapar. Zira Anglo-Sakson ülkelerinde devlet yönetiminde çalışan personelin statüsü iş hukuku ilkelerine göre düzenlenmiştir. Oysa Kara Avrupası ülkelerinde, örneğin Türkiye'nin esinlendiği Fransa'da daha önce değinildiği üzere vaktiyle özel bir rejim ve statü benimsenmiştir. Çünkü bu ülkelerde yönetmek bir meslek değil, toplumsal bir görevdir anlayışı egemendir. 6. Belçika'daki gelişme. 39. Belçika idare hukuku açısından Fransa ile Anglo-Sakson sistemleri arasında yer almaktadır. Kimliğinde adli yargıya daha geniş bir alan ayrılmaktadır. Memur yargılamasında da Fransa'daki gelişmenin tam tersi yaşandığı ve özellikler sergilendiği için Belçika'daki durumu Fransa ve Anglo-Sakson sisteminden sonra incelemeyi uygun buldum.